Ayrım 18.
Sayfa numarası 775. Selçuklular ilk ticari ayrıcalıkları 1213 ve 1216 anlaşmalarıyla Venediklilere ve Kıbrıs Latin Krallığı'na verdiler. 1213 anlaşmasıyla Kıbrıs Krallığı'nın tüm tüccar uyruklarına ülkeye serbestçe girip çıkma hakkı tanındı ve bu tüccarlardan bir kereye mahsus olmak üzere alınacak olan gümrük vergisinden başka bir şey istenmeyeceğini kabul etti. Uluslararası ticaretin o dönemde geçerli olan batan bir geminin mallarının geminin battığı denize sahip ülkeye ait olacağı ilkesine karşın bu haktan vazgeçildi. Türklerin Tarihi Doğan Avcıoğlu Tekin Yayınları 1996 5. cilt sayfa 2049. Benzer ayrıcalıklar Antalya'yı alan Keykubat döneminde Venediklilere de verildi. Keykubat 1221 yılında Venedik mallarından alınan ve %10 olan gümrük vergisini %2'ye indirdi. Değerli madenler, süs taşları, inciler ve tahıldan gümrük vergisi alınmamasını kabul ettirdi. Venedikli tüccarlara hukuksal özellik hakları tanındı. Venediklilerle diğer Latinler arasında anlaşmazlık çıktığında hakemlik yetkisi Venediklilere verildi. AGE sayfa 2050. Selçuklular geliştirdikleri üretim ve ticaretin gücüne güvenerek bu gücün dışa karşı korunması konusuna gereken önemi vermemişlerdir. Dış ticaretteki artışları tek yanlı işlese de ekonomik canlılığı artıran bir gelişme olarak görmüşlerdi. Bunu gümrük vergilerinin kaldırıldığı ya da düşürüldüğü malların niteliğinden anlıyoruz. Tahıl ve diğer gıda ürünleri dış alımı ithalatındaki serbestleşme, halkın beslenmesi zorunluluğuyla açıklansa bile altın, gümüş, süs taşları, inci gibi lüks malların da aynı listede yer alması, Selçukluların o dönemde korumacılık gibi bir kaygılarının bulunmadığını gösteriyor. Ayrıca Selçuklu tarihinde Keykubat döneminde halkın tümünü etkileyen bir beslenme sorunu yaşandığını görmüyoruz. Selçukluların Venedik tüccarlarına serbest ticaret hakları verdiği dönemde benzer hakları İznik Rum Krallığı da vermişti. İznik Kralı ithal çuha, kadife ve bezlerin iç pazarı istila etmesi üzerine durumun önemini çabuk kavramış ve yalnızca Venedik değil tüm yabancı kumaşların alım satımını uyruklarına yasaklamıştı. Ancak Selçuklular bu yönde herhangi bir girişimde bulunmayacaktır. Tek yanlı serbestleşme, liberasyon ile tekstil ürünleri ve lüks malların dış alımı olağanüstü artacaktır. Üstelik bununla da yetinilmeyecek, 1255 yılında bir anlaşmayla tekstil boyacılığının ana maddesi olan ve yalnızca Anadolu'da bulunan şapın işletme ve satış hakları tekeli de Venediklilere verilecektir. Şap tekelini ele geçiren İtalyanlar daha önce 15 altına besant, satılan şapın fiyatını 50 altına çıkarmışlardı. AGE sayfa 2054. Osmanlılar, Selçuklular ve Anadolu beylikleri döneminden gelen ve neredeyse doğal bir kuralmış gibi algılanan serbest ticaret anlayışını sürdürdüler. Üstelik yeni haklar tanıyarak geliştirdiler. Geniş kapsamlı ilk imtiyazlar Fatih Sultan Mehmet döneminde yine Venediklilere verildi. Fatih, 1451'de tahta çıktığında önceki ayrıcalıkları arttıran yeni bir serbest ticaret anlaşması imzalandı. Histoire du commerce du Levant au Moyen Age, W. Haight, 2. cilt Paris 1923, A.K. Stefanos Yeresimos, Az Gelişmişlik Sürecinde Türkiye, 1. cilt 7. basım 2000, sayfa 368. İstanbul alındıktan sonra 1454'te anlaşma yenilendi. Venedik Cumhuriyeti'ne İstanbul'daki yurttaşlarını idare edecek ve kendi hukukunu uygulayacak diplomatik bir yetkili balyoz atamasına izin verildi. Venedikliler İstanbul'da ya da imparatorluğun herhangi bir yerinde yerleşebilecekler, köle edinebilecekler ve öldüklerinde bırakacakları vasiyet yerine getirilecekti. AGE sayfa 368-369. Fatih, yabancıların yanı sıra Osmanlı uyruğundan Hristiyanlara, özellikle de Patrikhane'ye geniş idari ve hukuki haklar tanıdı. İstanbul Patriğine büyük saygı gösterdi. Kilisenin örgütsel işleyişine karışmadı. Patrikhane'nin adeta devlet içinde ayrı bir devlet gibi, belki de Bizans döneminden daha özgür bir statüyle yeniden yapılanmasına izin verdi. Patriği devlet protokolünde Osmanlı vezirleriyle aynı konuma getirdi, emrine Yeniçerilerden bir muhafız birliği verildi. Tarih 3, Kemalist Eğitimin Ders Notları, Kaynak Yayınları, 3. Basım 2001, sayfa 36. Fener Rum Patrikhanesi Fatih döneminde yalnızca dinsel konularda değil, kendisine bağlı Hristiyan nüfusa yönelik olarak hukuk ve ceza konularında da karar verebiliyor ve verdiği kararı uygulayabiliyordu. Patriğin başkanı olduğu bir meclisi vardı. Ülkenin hemen her yerine dağılmış olan piskoposları devletin kaymakamlarıyla aynı haklara sahipti. Kilise ve adamları her türlü vergiden bağımsızdı. AGE sayfa 36. Daha önce İstanbul'da olmayan ve Fatih'in kurdurduğu Yahudi haham başlığı ve Ermeni patrikliği de benzer haklara sahipti. Ana Britannica 22. cilt sayfa 194. Dinsel ve yönetsel ayrıcalıklar ekonomik ayrıcalıklarla birleşince Hristiyan ve Yahudi uyruklar özellikle ticari ve mali alanlarda güçlendiler. Bunlar iç pazarda giderek etkili olan yabancı tüccarlarla işbirliği yaparak güçlerini sürekli artırdılar. Rumlara, Ermenilere ya da Yahudilere tanınan kurumsal haklar o denli genişti ki bu haklar günümüzde Vatikan'ın sahip olduğu haklarla kıyaslanabilecek düzeydeydi. Verildiği dönemde önemi görülmeyen ayrıcalıklar, gerileme özellikle de çöküş dönemlerinde dış karışmalara maddi temel oluşturacak bir sosyal yapının oluşup güçlenmesine yol açacaktı. Fatih'in en önemli amaçlarından biri uluslararası ticaret yollarının denetim altına alınması ve bu ticarete konulacak vergilerle gelir sağlanmasıydı. Padişah olduğu 31 yıl içinde amacını önemli oranda gerçekleştirdi. Öldüğünde Doğu-Batı ticaretinin hemen tüm kilit noktaları Osmanlı Devleti'nin eline geçmişti. Ancak kendisini ticari vergilendirmeyle sınırlamış olacak ki iktidarı döneminde yabancılara ticari imtiyaz vermeyi sürdürdü. 1479'da yapılan bir anlaşmayla savaşlarda yenilerek birçok limanı kaybetmiş olmalarına karşın Venediklilere yeni ticari ve hukuki haklar verildi. Daha önce verilmiş olanların sınırları da genişletildi. Fatih, savaş yengisine karşın imtiyaz verme tutumunu Osmanlı siyasetine sokmakla hem 16. yüzyıl kapitülasyonlarının altyapısını hem de gelenek haline gelecek olan politikayı devletin temellerine yerleştirmiş oldu. 1479 imtiyazlarına göre Venedikli tüccarların tüm malları, araç gereçleri ve gemilerinin güvenliği Osmanlı Devleti tarafından sağlanacak ve güvenlik nedeniyle oluşabilecek zarar ziyan karşılanacaktı. Herhangi bir Venedikli tüccar ticari yükümlülüklerini yerine getirmez, borcunu ödemez ya da başka bir şeyle suçlanırsa bu suçlamalardan diğer hiçbir Venedikli zarar görmeyecekti. Bir Venedikli Osmanlı ülkesinde vasiyet bırakmadan ölürse onun malları ve ticari işleri Venedik balyosunun emrine verilecek. Eğer o yerde balyos yoksa mallar yöredeki Venediklilere teslim edilecekti. Fatih Sultan Mehmet 2. devrime ait tarihi vesikalar ve Mirmiroğlu İstanbul 1945 AK Stefanos Yeresimos az gelişmişlik sürecinde Türkiye 1. cilt 7. basım 2000 sayfa 370. 1479 anlaşmasının bir başka önemli maddesi Venedik gemilerinin Osmanlı donanmasının bulunduğu tüm denizlerde koruma altına alınmasıydı. Osmanlı donanmasının saldırısına uğrayan herhangi bir gemi Venedik bayrağı çektiğinde koruma altına alınacaktı. Bu maddeyle Venedikliler diğer ülkelere karşı Osmanlı karasularında büyük bir üstünlük sağlıyor ve o dönemde uluslararası ticarete yön veren etkili unsur haline geliyordu. Osmanlı tarihi İsmail Hakkı Uzun Çarşılı 2. cilt Ankara 1961 AK AGE sayfa 370. Anlaşmanın son maddesi verilen ayrıcalıkların nedenini olduğu kadar Fatih'in amacını da açıklar nitelikteydi. Doğu-Batı ticaretinin geçiş noktaları ele geçirilmiş, buna karşın yalnızca geçiş vergileri ve bazı gümrük resimleri ile yetinilmiş, mal ticaretinin kendisi Batılılara bırakılmıştı. Oysa 31 yıllık Fatih dönemi bunlardan çok daha fazlasını hak eden ve ticari üstünlüğe yöneltilebilecek bir askeri başarılara dayanıyordu. Mora fethedilmişti. Candaroğlu Beyliğine son verilerek Sinop, Pontus Devleti'ne son verilerek Trabzon limanları alınmıştı. Amastra'daki Cenova etkisine son verilmiş, Boğazlara ve Karadeniz ticaretinin tümüyle egemen olmak için Taşos, İmroz ve Limmi adaları geçici, Midilli ve Kırım Hanlığı kalıcı olarak Osmanlı Devleti'ne bağlanmıştı. Bu başarılara karşın ekonomik olarak önemsiz bir kazanımla yetinilmişti. Yetinmeyi ifade eden koşullar 1479 anlaşmasının son maddesinde şöyle dile getirilmişti. Haşmetli Venedik Dükalığı'nın ailesiyle birlikte İstanbul'da bulundurduğu balyoz, zikredilen bütün bu işlere karşılık ticaretten sağladığı kar üzerinden her yıl 10 bin düka altını armağan olarak padişahlık hazinesine sunsun. AGE sayfa 370. Uluslararası ticaret merkezlerinin ele geçirilmiş olmasına karşın geçiş vergileri ve bazı gümrük resimleriyle yetinilmesi ve ticaretin yabancılara bırakılması Osmanlı ekonomisinin yetersizliğine ilişkin yorumların yapılmasına neden olmuştur. Türklerin üretim ve ticaretten anlamadığını ya da savaşmaktan başka bir şey bilmediğini ileri süren geleneksel Batı tutumu konuyu hep bu biçimde işlemiştir. Bu tür yorumlar gerçeği yansıtmamaktadır. Savaş meydanlarında yenilen Batılıların ekonomik baskıyı her zaman için korumayı becermelerinin AGE sayfa 371 nedenleri hızlı büyüme ve büyümenin yarattığı bozulmalar ele alınırken yeterince incelenmiştir. Açık bir gerçektir ki ekonomiyi bilmeyen ve güçlü bir ekonomiye sahip olmayanlar askeri başarılar, üstelik dünyayı etkileyecek kadar büyük askeri başarılar kazanamazlar. Tarihin her döneminde şaşmaz bir biçimde geçerli olan bu kural elbette Osmanlılar için de geçerliydi. Osmanlı İmparatorluğu'nda özellikle Anadolu'da artı ürün veren, toplu üretime dayanan ve pazar için üretim yapan bir ekonomik düzen Selçuklulardan biri varlığını sürdürüyordu. Üretim çeşitliliği oldukça geniş bir alana yayılmıştı. Eskiden gelen ve yabancı mallara karşı üstünlüğü olan, kimileri tekel durumuna yükselmiş mal ve ürün üretimi yapılmaktaydı. Ekonomide bağımsızlığın önemi biliniyor ve önlem de alınıyordu. İmparatorluğun çok geniş bir alana yayılması, başlangıçta alınabilen ve etkili olan önlemleri yetersiz hale getirdi. Ve yönetim düzeninden başlayarak ekonomiye dek uzanan yaygın bir bozulmaya neden oldu. Gıda başta olmak üzere, kimi dönemlerde sıkıntısı çekilen ürünlerin yarattığı baskı, dış alım, ithalat gereksinimini arttırdı ve bu gereksinim yerli üretimi korumaya yönelik önlemlerin gevşemesine yol açtı. Nitelik ve nicelik olarak gelişen Avrupa malları iç pazarda yayılmaya, yayıldıkça da yerli üretimi köreltmeye başladı. Ticari ayrıcalıklar bu sürecin doğal sonuçlarıydı. Geldikçe yerleşen, yerleştikçe güçlenen ve yerel yandaşlar bulan yabancı mal ve sermaye, kurtulunması zor, somut bir gerçek haline gelince devlet bu eylemden gelir sağlamak için alınan vergileri arttırmaya yöneldi. Transit geçiş ya da gümrük vergileri bu yükselişin sonucuydu. Askeri üstünlüğe sahip bir ülke için ticaretten vergi almak hazır bir kaynağa kolayca ulaşmak demekti. Bu kolaylığa devletin açık veren bütçesi, sarayın bir türlü bitmeyen gereksinimleri ve yönetim bozulmaları da eklenince dış alım, gelir elde etmek için adeta teşvik edilen bir ilişki haline geldi. Dış alım arttıkça dış istekler de arttı ve kapitülasyonlarda ifadesini bulan bu istekler imparatorluğu çöküşe götürdü. Birbiri içine giren ve birbirinin hem nedeni hem sonucu olan kapitülasyon süreci ekonomik yaşama yön verenlere devletin güçlü olduğu dönemlerde bile devlet üzerinde baskı oluşturma olanağı veriyordu. Bunlar, savaşta yenilseler de ekonomik üstünlüğün verdiği güçle siyasi yapı üzerinde baskı kurabiliyor, değişik yöntemlerle isteklerini kabul ettiriyorlardı. Sonuç olarak ticareti denetleyenlerin değil, yapanların sözü geçiyordu. Osmanlı Devleti'ni çöküşe götüren nedenler, Türklerin ekonomi ve ticaretten anlamamalarında değil, her imparatorluğun değişik biçimlerde yaşadığı nesnel koşullar ve bu koşulların oluşturduğu süreçler bütününde aranmalıydı. Fatih'ten sonra tahta çıkan 2. Beyazıt döneminde Venediklilerden ayrı olarak Floransalılara da ticari ayrıcalıklar tanındı. Bu iki İtalyan dükalığı 16. yüzyılda birbiriyle sert bir rekabet mücadelesine girişen ticari düşmanlar. Bu mücadelenin sahnelendiği yer ise İstanbul'dur. O dönem İstanbul'un da özellikle sarayda siyasi entrika, rüşvet, yaranma ve her türlü ikiyüzlülük kol gezmektedir. Venedikliler, Floransalıları, Floransalılar da Venediklileri üst düzey devlet yetkililerine kötülemekte ve ayrıcalık elde etmek için her yolu denemektedir. Bu çekişmeyi sonuçta Floransa kazanır ve Osmanlı İmparatorluğu çatışma içinde olduğu Memluklulara mal sattığı gerekçesiyle Venedik'e savaş ilan eder. Venediklilere tanınmış olan kimi ayrıcalıklar iptal edilir, tümüyle Osmanlı ülkesine yönelmiş olan Venedik ticareti neredeyse durma noktasına gelir ve yerini Floransa alır. Histoire du commerce du Levant en Moyen Âge, W. Haight, 2. cilt Paris 1523, A.K. Stefanos Erasimos Az Gelişmişlik Sürecinde Türkiye 1. cilt 7. basım 2000, sayfa 377. 2. Beyazıt, Floransalılara Venedik imtiyazlarını da aşan haklar tanıdı. Üstelik bunu özel davetle yaptı. 1483 yılında Floransa'ya bir elçi gönderdi ve İstanbul'a yapılan ticaretin geliştirilmesini istedi. Bu daveti bekleyen Floransalı yetkililer hazırlamış oldukları anlaşma metnini ortaya koydu ve metin hiç değiştirilmeden aynısıyla imzalandı. Yalnızca Venediklilere ait olanları değil, o güne dek yapılmış olanların tümünü aşan anlaşma maddeleri Osmanlı Devleti'nin zararına işleyen çok özel ayrıcalıklar içeriyordu. Anlaşmaya göre Floransa kumaşının ülkeye gümrüksüz olarak sokulması kabul ediliyor, üstelik yılda 50 bin parça kumaşın satılmasa da alınması yükümleniliyordu. AGE sayfa 377. Bu yükümlenme günümüzdeki alınmasa da parası ödenen doğalgaz anlaşmalarının aynısıydı. Floransa ile anlaşma yapılması Venedik imtiyazlarını tümüyle ortadan kaldırmadı. 3 yıl süren savaş sonunda Venediklilerin yenilmesine karşın geçmişte tanınmış olan ayrıcalıklar yenileriyle birlikte yürürlüğe sokuldu. Yeni ayrıcalıkların en dikkat çekeni Osmanlı akçesinin Venedik duka altını karşısında değerinin düşürülmesiydi. Bir duka altınının değeri 50 akçeden 54 akçeye yükseltildi. 1469'da ülkede 50 Floransalı işletme varken bu sayı 16. yüzyıl başında 70'e çıktı. Bu işletmelerin yıllık ciroları 1507 yılında 32 milyon akçeye ulaşmıştı. Bu rakam aynı yıllarda devletin Anadolu'dan topladığı tüm tımar gelirlerine eşitti. AGE sayfa 378. Parasının değer yitirmesinin kaçınılmaz sonucu dış alımın yoğunlaşması, ticaret açıklarının artması ve borçlanma eğiliminin ortaya çıkmasıydı. Bu doğal sürece 16. yüzyıl başındaki kıtlık ve salgın hastalık da eklenince dış ticaret açıklarında adeta bir patlama yaşandı. Fiyatlar sıra dışı bir hızla yükseldi. 1494 ile 1503 arasındaki 9 yılda ekmeğin fiyatı 12 kat arttı. 1488'de 800 dirhemi, 1 dirhem yaklaşık 3 gram, 1 akçe olan ekmeğin 1503'te 60 dirhemi 1 akçe oldu. Esse sur l'histoire économique de la Turquie après l'écrivance organox. Embelin, Paris 1969, A.K. Stefanos Erasimos, Az Gelişmişlik Sürecinde Türkiye, 1. cilt, 7. basım 2000, sayfa 379. 1508 yılında acele olarak bu kez Fransa'ya ticari imtiyaz veren ferman imzalandı. Resul de Act International de l'Empire Ottoman 1300-1789, G. Nora Donghan, Paris 1879, AKAGE sayfa 378. Böylece İtalyan dükalıklarından sonra ilk kez ileride büyük güç haline gelecek olan kıta devletlerine de kapitülasyon hakları verilmiş oldu. Kentlerin beslenmesi, gereksinim duyulan malların karşılanması ya da devlete gelir sağlanması gibi gerekçelere dayandırılan Beyazıt kapitülasyonlarının önem ve anlamı, ayrıcalık sınırlarının genişletilmesi ve Avrupa mallarına bağımlılıkta sıçrama yaratmasıydı. Kanuni Sultan Süleyman II. Beyazıt'ın tutumunu sürdürdü ve bu Fransa'ya geniş imtiyaz hakları verdi. 1535 kapitülasyonu olarak adlandırılan bu imtiyazlarda ayrıcalık sınırı ticari alanı aşıyor, idari ve dini konuları da içine alıyordu. Fransız gemilerine Osmanlı limanlarının tümünde serbestçe ticaret yapma hakkı veren ferman, başka devletlere ait gemilerin Osmanlı deniz ve limanlarında ancak Fransız bayrağı altında ticaret yapabileceğini kabul ediyordu. Tarih 3 Kemalist Eğitimin Ders Notları Kaynak Yayınları 3. Basım 2001 sayfa 50. Ferman ayrıca Fransız uyruklu Katoliklere ibadet yeri açma özgürlüğü sağlıyor. Kudüs ve Beytüllahim, İsa'nın doğduğu kabul edilen yer, kiliselerinin koruma hakkını Fransızlara veriyordu. Fransız konsoloslar artık Osmanlı ülkesinde yaşayan uyruklarını hem ticari hem de cezai olarak yargılayabilecekti. AGE sayfa 50. Bu ayrıcalıklar ileride daha geniş olarak yorumlanacak ve Fransızlar Doğu Akdeniz ticaretini tekerlerine alacaktır. Ancak genişletilen yorumun daha çarpıcı sonucu Fransızların kendilerini Osmanlı ülkesinde yaşayan yalnızca Fransızların değil, tüm Katoliklerin hamisi olarak görmeye başlaması olacaktır. 1535 kapitülasyonu daha sonra diğer yabancı ülkelere de tanındı. Osmanlı Devleti iç dış ticaret üzerindeki karar verme inisiyatifini, mal ve kişiler üzerindeki hukuksal yaptırım yetkisini giderek kullanamaz hale geldi. Siyasal bağımsızlığı doğrudan ilgilendiren yönetim hakları önce zedelendi, daha sonra ortadan kalktı. Yabancılar Osmanlı Devleti'nin iç işlerine karışır hale geldiler ve siyasi bağımsızlık zamana yayılmış bir uygulama süreci içinde yavaş yavaş yitirildi. Kanuni kapitülasyonları devletin askeri ve mali olarak en güçlü olduğu dönemde verilmişti. 1527 yılında devletin geliri 277.2 milyon, gideri 200.1 milyon akçeydi ve 77.1 milyon akçe fazla veriyordu. H 933-934, M 1527-1528, mali yılına ait bir bütçe örneği, Ömer Lütfü Barkan, İktisat Fakültesi Mecmuası, Cilt 11-15, İstanbul 1950-1954, AK